Ayrım 16.
Dışarıdan gelen bir zurna sesi duydum. Hatta zurnanın çaldığı basit oyun havası bile hala kulağımda. Adam neredeyse penceremin önünde çalıyor, para topluyordu. Topluyor olmalıydı. Çevresinde çocuklar. E noktaca ve B noktaca konuşmaları, bağırışları. Benim semtte, en azından bizim sokakta hiç B nokta oturmaz, bildiğim kadarıyla. Gözümü açtım, fırladım. Zurna sesi devam ediyordu. Bu E noktalılar ne anlar zurnadan? Perdeyi açtım. Arka bahçeyi gördüm. Ses kesildi. Ses gidince doğal olarak zurnacı da kayboldu. Güldüm kendime. Ön tarafa bakmadım bile. Gülsüm bunu anlattığıma çok güldü. Gülünce daha da güzel gözüktü bana. Bu kız sarmaya başlamıştı beni. Demek ki B nokta ile en çok özdeşleştirdiğin şey bir zurna dedi. B noktayı özledikçe aklına zurna geliyor. Fakat daha fazla kurcalamayayım. Ruh bilimden anladığım kadarıyla zurna gibi uzun şeyler pek iyi yorumlanmaz. Gülümseyerek karşılık verdim. Kızı artık kaldığı yere götürebilirdim. Arabayı getirdiğim iyi olmuştu. Bir an düşününce ayrımsadım ki arabayı zaten bu olasılığı gözeterek getirmişim. Tuvalete gitmek için izin isteyip çıktım. Neydi gerçekten düşümdeki zurnanın anlamı? Zurna. Bir arkadaşım bu sözcüğü çok kullanırdı. Zurna adam onun sözlüğünde hep kendi küçük çıkarlarını düşünen, yaralı parmağı işemeyen, buna karşın ağzı iyi laf üretip güzel şeyler yapıyormuş izlenimi veren, samimi görünümlü, boktan adam demekti. İkizim gibi. İkizimle bizim ülkenin insanını özdeşleştirdiğim kesindi. Bu kız yarım beyniyle böyle şeyler düşünüyor, cin gibi bağlantılar kuruyordu. Kim bilir sağlıklıyken nasıl akıl yürütüyordu. 17. Bölüm. Hatırlamak istemiyorum. Fakat hatırlamalıyım. Cuma gecesi. Korktuğum geldi başıma. Geç vakit eve dönmüştüm. Biraz televizyona takıldım. Bir gerilim filmi vardı ikinci kanalda. Sevmedim. Güzel bir caz programı buldum. Biraz onu izledim. Sonra televizyondan gelen müziği dinleyerek ertesi günkü gezi için hazırlık yaptım kısaca. Süt içtim. Dişlerimi fırçaladım. Çok geçmeden de yattım. Olağan dışı hiçbir şey çarpmamıştı gözüme. Ne eve girerken ne de yatmaya hazırlanırken. Yorgundum. Derin uykuya dalmışım. Saat kaçtı bilmem. Uyku arasında komşulardan ya da bahçeden gelen bir ses duyar gibi oldum. Tok bir patlama sesi. Fazla yüksek değil. Yeniden dalmak üzereyken yeni bir ses duydum. Yan odadan gelir gibiydi. Ayak sesi ve bir şeyin devrilme sesi. Belli belirsiz. Yan oda. Yani evimin içi. İrkilerek uyandım. Sessizliğe kulak verdim. Yanılmış olsaydım keşke. Yan odanın kapısı yavaşça açıldı. İçeride biri ya da birileri vardı. Bekledim bir süre. Çok hafifçe devam ediyordu ses. Fare sesi gibi. Patlamayı, sonra da ardından duyduğum devrilme gürültüsünü fare yapamazdı besbelli. Kapıyı kim açmıştı? Leyla. Onda anahtar yoktu. Israrlarıma karşın almıyordu. Anahtar bile almayan kız hiç gece yarısı gizlice girer miydi evime? Yatakta oturup kapımı açmalarını bekleyemezdim. Başucumdaki dolaba attım elimi. Üstünde duran kamp baltamı sessizce kavradım sıkı sıkı. Derin bir nefes aldım. Korkunun verdiği cesaretle kalktım, ışığı yaktım. Kimdir o? Tanıt kendini yoksa vururum. Sesimi daha da yükselterek bu kez B noktaca bağırdım. Hemen tanıt kendini, yoksa vururum. Ses yok. Karar vermeliydim. Telefonumu sarılsam polis gelinceye kadar yine de caydırıcı olabilirdi. Telefonla polisi aradığımı duyması. Fakat elinde silah olan kişi telefona sarılmazdı. Açar kapıyı yürürdü adamın üstüne. Bir karar ver dedim kendimce. İçeride saklanarak bağırıp durmanın anlamı yok. Korktuğumu sanabilir. Şansım varmış ki karar verip uygulamama gerek kalmadı. Bir patırtı duyuldu. Hemen kapımın önünden salona doğru. Bir adam koştu. Ya da adamlar. Dış kapı açıldı. Bir çarpma sesi. Koşanın ayak patırtısı hızla uzaklaştı. Birkaç saniye içinde gerçekleşti bunlar. Kalbim duracak gibi sıkıştı. Sonra hızla atmaya başladı. Daha 20-30 saniye çakıldım kaldım yerimde. Olanlar. Yani duyduklarım. Rüya mıydı, gerçek mi? Sonra ben de açtım kapımı. Ön pencereye gittim. Kimse görünmüyordu. Birer birer tüm ışıkları yaktım hemen. Arka odaya gittim. Kapı açıktı. Bahçeye açılan kapı. Adam önce camı kırmış, sonra açmış. Bilgisayarımın klavyesi yerdeydi. Çekmecelerden ikisi aralıktı. Eşyaları gözden geçirdim. Dolapları kontrol ettim. Kayıp, çalınmış bir şey ilk bakışta yoktu. Biraz soluklandım. Sonra polisi aradım. Hiçbir şeye dokunmayın dedi karşıdaki. Ben dokunmuştum bile. Sabah mı ekip gönderelim, şimdi mi diye sordu adam. Ben soğukkanlı görünmek için sabah erken gelecekseniz sabah olsun dedim. Saat 8'de hazır olun dedi polis. Teşekkür ettim, kapattım telefonu. Bizim sapıksa ve parmak izi bırakmışsa belki yakalatabilirdim adamı. Yoksa polis gelse ne olacaktı, gelmese ne olacak? Büyük dolabı önüne çekerek camı kırık kapıyı iptal ettim. Önüne dolap çekmekle parmak izi silinecek değildi ya. Sabaha kadar kilitsiz kapıyla uyuyamazdım. Yatağıma uzandım. Yine ışıklar açık, dinlenmeye çalıştım. Sabah EKS'ye gidecektik. Vaz mı geçseydim? Olan olmuştu. Böyle bir şey için programımı iptal edemezdim. Kalbim hala gümbür gümbür çarpıyordu. Kararımı uyguladım. Evdeki iş 9'a doğru bitti. Sonra yola çıktık. Gordon, ben ve başka bir E nokta arkadaşı, Bayan Lucy. Bir başka B nokta arkadaş daha gelecekti, bizim doktor. Bayan Lucy çağırmıştı onu ama işi çıkmış, gelemedi. Bayan Lucy'yi geçen yıl tanımıştım. Çok cana yakın, bizim esprilerden müthiş anlayan bir kadın. Buradaki sığınmacı B nokta toplumuna ve daha çok da H noktalılara yakın ilgi duyuyordu. Zaten ben de o nedenle tanışmıştım. Pek az B noktaca bildiğinden ilgi duyduğu insanların kazmalıklarının farkında değildi. Ben de ses etmiyordum. Ne gerek vardı? Gerçi bazı düşüncesizlikleri ayrımsamıyor değildi. Çoğun bunları kültürel farklılığa bağlıyordu. Hatta onların tarzını daha sıcak buluyordu. Ya da daha samimi bazı sohbetlerimizde çıtlattığı gibi öyle düşünmek istiyordu. Çünkü Batı toplumundan da, onların değerlerinden, yaşam biçiminden de içine bunaltı gelmişti. Bizim vatandaşların kimi zaman beni bile çileden çıkaran davranışlarını genelde pek sevimli görüyordu. Bunlardan mutlu oluyordu. EKS'ye gidiş amacımız işçi direnişine destek vermekti. Bir bölüm liman işçisinin 2 yıla yakın bir zamandır sürdürdüğü bir grevdi bu. Adamlar patronu dize getirmek üzereydiler. Bayan Lucy öyle önemsiyordu ki grevi, karşılaştığı kim olursa olsun bir merhabadan sonra liman işçilerini ve direnişlerini anlatmaya başlıyordu hemen. Benimle tanışır tanışmaz da aynı konuyu açmıştı. Anlatırken öyle heyecana kapılmıştı ki direnişe kaç işçinin katıldığı şeklindeki soruma verdiği yanıtı anlamamış, rakamları karıştırdığımı sanmıştım. 450 işçi mi demiştim. Biraz az değil mi bu sayı? Meğer 450 değil, topu topu 45 kişiymiş. Bir otobüs adam. Bizde bir otobüs işçi trafik kazasında ölür, ertesi gün gazetelerden düşer. 45 kişinin grevi için kimse bildiri bile basmaz. Bizde siyasi olaylarda her ay 45 kişi ölür. Böyle yorumlamamıza biraz bozulur gibi oluyordu Bayan Lucy. Ama 2 dakika sonra kendini toplayıp anlatmayı sürdürüyordu. Sayı değil, İşin sembolik önemi büyükmüş. Doğru olabilirdi. Fakat yine de hey gidi koca E nokta derdik. Hey gidi dünya, ne hallere gelmişsin. Birkaç yıl önceki maden işçileri direnişi bununla kıyaslanmayacak kadar büyüktü. O zamandan bu yana kimseden gık çıkmamıştı. E nokta sosyalistleri 45 iş kişiyle heyecanlanmaya çalışıyordu artık. Ne yapalım? Bayan Lucy kaç zamandır ısrar ediyordu. Sonunda bu haftaya kısmetmiş. Gordon'a da önerdim. Böyle şeylere bayılır. Meğer 2 hafta önce Lucy ile beraber haç farizasını yerine getirmiş. Lucy hep trenle gidiyormuş. Çok uzun yol olmadıkça treni sevmem. Yine benim ısrarım üzerine arabayla gitmeyi kararlaştırmıştık. Çevresi yeşil otobanlarda otomobil sürmeyi ne de özlemiştim. Böylece EKS çevresinde gezebilirdik. Bayan Lucy, B noktalıların H noktalıların ilgisini liman grevine çekmeye çalışıyordu. Bizimkilerin buradaki bir fast food lokantasında örgütledikleri grevle o grev arasında köprü kurmuştu. E nokta sosyalistleri sığınmacıların gösterdiği dayanışma heyecanına hayran kalmışlardı. Görüyor musunuz demişlerdi. Şu coşkuyu, şu devrimci özveriyi. Onlarla yarışamayız bile. Sadece birkaç hafta sürmüştü balayları. Ne bilsinler coğrafyamız insanının boy ölçüşemez maymun iştahlılığını? Sonra bizim taraf onlara hayranlık duymaya başlamıştı. Her şeye sırayla. Yine de bazı E nokta solcuları, B noktalıları ve H noktalıları pek seviyordu. Gordon'un sosyalist dayanışma heyecanının altında başka bir heyecan daha yatıyordu. Limandaki işçi önderlerinden birinin kızıyla tanışmış. Ne çabuk, yıldırım aşkı. Bizim çocuk romantiktir, biliyordum. Hemen aşık olabilir. Ama karşı tarafı tanımıyordum. Meğer durmadan telefonla görüşüyorlarmış. Lucy'nin takılmalarından öğrendim. Pek fazla hışır neşir olmadıkça seyretmeyi sevdiğim çayırlıkların, ağaçlı tepelerin dingin renkleri arasında asfaltta kayıyorduk. Benim araba eskidir ama rahattır. Radyomda lirik bir Y nokta halk şarkısı. Fakat içim rahat değildi. Aklımdan kovmaya çalışıyordum, yine geliyordu geceki olay. Sabah buluştuğumuzda anlatmıştım bizimkilere. Epey konuşmuştuk. Hatta Gordon bir süre kendi evinde kalmamı önermişti. Düşüneyim demiştim. Şimdi tekrar açmaya çekiniyordum. Oysa bir şekilde rahatlamalıydım. Ama nasıl? Onlar da çekiniyorlardı belli ki. Daha fazla soru sormuyorlardı. Gülüp geçilecek mesele değildi. Aklıma en az 6 olasılık geliyordu. Eşini bile katmıştım hesaba. Hiçbir olasılık hoş değildi. Hepsi birbirinden tatsız. Gordon ise durmadan gülüyordu. Lucy'nin anlattığı her şeye. Keşke biraz içki olsaydı. İçirseydim de ciddileşseydi herif. Bir süre geçti. Kendiliğinden rahatladım. Anlayamadım nasıl olduğunu. Kafaya takmaya değmez bile demiyordum. Çünkü zaten takılmıyordu kafama. Hey gidi dua. Dertlerin en iyi ilacı. Bazı arabaları geçiyordum. Bazıları da beni geçiyordu. Uygar yüzler görüyordum araçlarda. Temiz erkekler, kızlar, çocuklar. Onlarla aynı ülkede yaşamaktan tarifsiz memnundum. Ben yoksa gizli bir E nokta mıydım? Acaba aslında buraların çocuğuydum da yanlışlıkla mı B noktada doğmuştum? Onu bilmem ama yanımdaki iki E noktadan daha çok E noktalıydım. Bu kesin. Beni B noktaya sadece gözlem için göndermişlerdi. Yaşamımın başlarında. Biraz sıkıntılı ve uzun bir gözlem için. Sonunda grev yerine vardık. İşçiler bizi çok sıcak karşıladı. Ortalıkta 20 kadar insan vardı topu topu. İşçiler, eşleri, çocukları. Zaten direnişçilerin çoğu ek işlerde çalışmak zorunda kalmışlar. 5 dakika sonra komşu şehirden başka bir heyet geldi. 4 işçi. Önce biraz grevin ve dayanışmanın öneminden bahsedildi. Sonra havadan sudan sohbete geçildi. Öğle yemeğini yolda yemiştik. Balık patates tekliflerini geri çevirdik. Bize kahve ve elmalı pay ikram ettiler. Oturduğumuz yer bizim öğrenci kantinlerine benzer bir yerdi. Biraz daha iyisi. Önce biraz laflara karıştım. Sonra sustum. Odamda raflarda duran yığın yığın kitaplar geldiğini aklıma. Merkez X'deki o büyük kitapçılarda teşhir edilip satılan binbir çeşit literatür. Kitaplarla o anda yaşadıklarım arasındaki umut kırıcı kopukluk gözüme battı. Bu işçiler sinir bozacak kadar haklıydı. Yüzlerce yıllık demokrasi ülkesinde, o ülkenin göbeğinde sendikasızlaştırma ve grevsizleştirme baskısına direniyorlardı. Fakat gazetelere mini haber bile olamıyorlardı. E nokta halkı en çok prenseslerinin o gün ne giydiğiyle ilgileniyordu. Genç hanımefendinin ne denli âli cenap olduğuyla. Buradaki küçük kalabalık ise yeni bir düzen getirebilmek şöyle dursun, kafalarda soru işaretleri bırakacak kadar bile gizil güç sahibi görünmüyordu. Moral bozucu gündemleri kafamdan hemen kovarım. Gene öyle yaptım. Gordon'la anlaştık. Lucy'yi orada bıraktık. Akşam dönüp alacaktık onu. Ayrıldık. Orta yaşlı iki işçi arabamıza bindi. Liman çıkışına kadar geçirdi bizi. Buna hiç gerek yoktu aslında. Jest olsun diye yapmışlardı. Onca yolu geriye yayan döneceklerdi. Sevecenlikle sıktılar elimizi. Gordon'un gözleri doldu. Dedi ki bana, düşün, şu iki tertemiz işçi bu halleriyle başbakan ya da bakan olsalar, şimdikilerden daha mı kötü yönetirler ülkeyi? O da denendi, fakat işlemedi dedim. Yanlış olduğundan işlemedi değil, diye itiraz etti. Bu, min insan soyu işletmedi. Ütopyamıza bile layık değil orospu çocukları. Sustum. Sinir bozucu gündemleri kafamdan kovarım. Kız Gordon'a ileti bırakmış. Şehir dışında büyük babasının evindeymiş. Bizimkini orada bekliyormuş. Önce çiçekçi aradık, bulduk. Güzel bir buket yaptırdık. Tekrar yeşile çıktık. Hava güzeldi. İçim sevinç doldu. Tepelere çıktıkça kah yakından, kah biraz uzaktan okyanus görünüyordu. Bulutlar kaydıkça ışık azalıyor, çoğalıyor. Tüm renkler, yeşiller, sarılar, maviler, pembeler ton değiştiriyordu. Hava serindi, rüzgarlıydı. Yine de kokuları, tazeliği iyi alabilmek için pencereleri açtım. Gordon ses etmedi. Zaten hülyalardaydı. Sevimli bir köy pubunun önünden geçtik. Harita yardımı ve tarif üzerine devam ettik. Az sonra yapılar seyrekleşti. Uzakta koyunlar. Keşke o pub'da oturup bir şeyler içseydik. Köy pub'larının havası başka olurdu. Ne zamandır koklayamamıştım. Sonunda aradığımızı gördük. Yol üzerinde bahçe içindeydi. Küçük, güzel bir ev. Masallardaki gibi. Az daha yaklaşınca dışarıda kilim gibi bir şeyleri tahta çıta asan kızın yüzü seçildi. Oymuş. Arabayı durdurdum. Önce Gordon indi. Ben ağırdan aldım. Daha sonra yaklaştım. Fena kız değildi. Hoştu. E noktalılara değil, B noktalılara benziyordu. Doğrusu beni pek sıcak karşılamamıştı. Öyle olunca ilk andaki kadar hoş görünmemeye başladı bana. Herhalde bir takım çekici özellikleri vardı ki Gordon hemen tutulmuştu. Aman, bana neydi canım? Bizimkini 3 saat sonra oradan almak üzere anlaştık. Kız nezaketen "Sizde kalın lütfen" dedi. Yarım ağızda bile olsa söylemesi hoştu. Tekrar ısındım ona. Kalırdım ama yakışık almazdı. Bana gezip görebileceğim yerleri tarif etti. Sonra sarmaş dolaş içeri girdiler. Arabayı sürdüm. Az sonra kızın tarif ettiği tepeye vardım. Burada yol denize iyice yaklaşıyordu. İnilmeyecek kadar dik bir yarın kenarından geçiyordu. Seyir için yapılmış park yerine kıyıya diklemesine yanaştım. Başka araç yoktu ortalıkta. Arabadan indim, korkuluğa dayandım. Bulunduğum yükseklikten okyanusun kabaran dalgaları, aşağıdaki kayaları vurdukça saçılan, yayılan bembeyaz köpükler gayet net görülebiliyordu. Aklıma eski bir film geldi. Birçok sahnesi hatırladığım kadarıyla böyle kıyılarda geçiyordu. Y noktalı kız. Filmi belki orada değil, buna benzer herhangi bir kıyıda çekmişlerdi. Dalga dalga yükselen derin maviliğe, acımasız kayalıklara baktım. İçim ürperdi. Rüzgar sertti uçurumun kenarında. Soğuk içime işlemişti. Böyle tenhayken hayli korkutucuydu çevre. Arabaya döndüm. Üşüyüp üşüyüp sıcak arabaya dönmek ne hoştu. Fakat titremem geçerken sevincim de söndü. Hafif bir efkar vurmuştu kafama. Tatlı bir efkar diyemem. Birazcık umutlu bir efkar. Hiç umut olmamasından iyiydi. Bir kahve olsaydı keşke dedim içimden. Ya da azıcık içki. Yanıma bir araba yanaştı. Lüks bir araba. İnen olmadı. Koyu camları içerisini göstermiyordu. Hah, Gordon sigarasını arabada unutmuştu. Arada sırada 1-2 tane içer. Denize karşı bir sigara tellendirdim. Bay William ne demek istemişti acaba? Üst gözetmenle yaptığımız görüşmeleri son aylarda hafife almaya başlamıştım. İşi iyice kapmanın verdiği özgüvenle. Bunda biraz da Hesna'nın etkisi söz konusuydu. Elinden gelse adamı bir kaşık suda boğardı. Fakat yine de yararlı bir usuldü gözetimden geçmek. Bırakın üst gözetmeni, işe yeni başlayan bir meslektaşla bile iş üstüne tartışmak yararlı olurdu. İnsan kendini görüşmenin, görüşmelerin havasına kaptırdığından birçok önemli noktayı atlıyordu. O anki kişisel sıkıntılarından veya rapor yazmak, bakanlık görevlilerine dert anlatmak gibi kılgısal yükümlülükleri kotarma kaygısından görüşmelerdeki hatalar ayrımsanamıyordu. Konuşmalarını özet biçiminde bile başkasına aktardığında bazen dinleyen uyarmadan kendi ayrımsıyordu eksiklikleri, yanılgıları. Bay William'ın bu yorum ve önerileri kimi zaman sulanmış bir beyinden çıkıyor izlenimi verirdi. Kimi zaman aşırı dinamikçiliği insanı güldürür ya da kızdırırdı. Ama adam boş değildi. Sen dedi. Gülsüm üzerine tartışırken. Bu kızda çok önemli bir noktayı atlıyorsun. Özellikle neyi açtırmam gerekiyordu diye sordum. Onu bilemem dedi. Zaten söylemek istediğim bir şeyleri daha çok öğrenebilmen veya öğrenememenle ilgili değil. Aksine anlatılanlar, yani hikaye veya hikayeler seni çok fazla sarmış. Kaptırmışsın kendini. Asıl altta yatanı araştırmamışsın bile. Dinamik yaklaşımda anlatılanlar değil, onun yorumu, yani asıl anlatılmak istenen ya da gizlenmek istenenin bulunması önemliydi. Adamın uyarısını önce bu türden klasik bir uyarı sanmıştım. Oysa yaklaşımı klasik değilmiş. Bu kız çok değişik dedi bana. Çok değişik bir şeyler var. Bunun ne olduğunu çıkarmalısın.